Merhabalar, TVT ekranlarından selamlar. Düşünme Değeri'nin yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Değerli hocam, Profesör Doktor Ömer Türker'le beraber. Hocam nasılsınız?
Teşekkür ederim hocam. Sizler nasılsınız?
Çok şükür, hamdolsun.
Allah iyilik versin.
Allah afiyetten ayırmasın sizleri. Hocam bugün de şöyle bir mevzu konuşalım. Bu hafta da izleyiciye böyle bir meselemizle karşılarına çıkalım istiyorum. Bizim akaid metinlerimiz var ya, geçen programlarda da biz bunu konuşmuştuk zaten. Bunların bazı özellikleri var. Orada güzelce açıklamıştınız zaten. Mesela bu akaid metinlerinin en bilineni, en meşhuru Ömer Nesefi metni şöyle başlıyor. Hakaikül eşyai sabitetün. Eşyanın evet. Hakikati sabittir. Ya biz burada neye inanıp neye inanmayacağımızı konuşmayacak mıydık? Allah'a inanmak, peygambere inanmak, meleklere inanmak filan. Yani eşyanın hakikatinin burada ne işi var? Yani İslam düşünce geleneklerinde eşyanın hakikati, bilginin kaynağı mevzusu niye konu oluyor? Niye mevzu oluyor? Bunun aslında bir sebep var. Aslında metinde de, akaid metinde de söylüyor bunu zaten. Çünkü sofistler diye bir zümre var. Felsefenin doğmuş olduğu dönemlerde onlar eşyanın hakikatini reddediyorlar. Ve biz de her şeyi, aslında inanç dediğin şey de önce bir kere varlık zeminini, eşyanın hakikatinin var olduğu ön kabulüne dayanır. Oradan başlamak zorundayız. Bu tabi İslam düşünce geleneklerinde her gelenek kendi metodu ve kendi yöntemiyle eşyanın hakikatlerini ispata kalkışıyor, değil mi hocam? Burada mevzumuz şu: bilginin bilgi eleştirilerini evet. Nasıl aştık biz evet. Müslümanlar olarak bilgi eleştirilerini nasıl aştık?
Şimdi hocam, daha önceki programlarda da bir vesileyle işaret etmiştik. Nesnenin, algıladığımız nesnelerin yani, kendimiz de dahil olmak üzere, algıladığımız nesnelerin sabit olduğu, mevcut olduğu, bizim kuruntularımız, yanılsamamız olmadığı fikri, bütün o din ve metafiziğin esasını oluşturuyor. Yani eğer her şey zaten bir yanılsama ise, bir vehimse, gerçeklik diye bir şeyden bahsedemeyeceksek ne nübüvvetin anlamı olabilir, ne tevhidin anlamı olabilir, ne ahiret fikrinin anlamı olabilir.
Allah'ın varlığı dahil.
Yani. Evet, tevhid diyorum ya, o yüzden yani tevhidin de anlamı olmaz. Bir şeyin anlamı kalmaz yani. Dolayısıyla din bir tür gerçekliğe dayalıdır. Bu gerçekliğin nasıl olduğu ayrı bir bahistir. Yani biz işte şu gördüğümüz nesnelerin gerçek olduğunu kabul etmekle birlikte, ya bunun hakikati nerededir ayrı bir soru. Hakikati tam olarak o nesnenin kendisinde, şu gördüğüm nesnede mi tartışılır, ayrı taşınır, ayrı bir soru. Ya ben mesela diyelim ki bir şeyi mavi, diğerini kahverengi, diğerini işte kırmızı, siyah algılıyorum. Bu renkler acaba benim algımda mı mevcut oluyor, yoksa dışta nesnenin kendisi de var mı? Bak, bu ikinci bir bahis. Ama genel olarak algıladığım, sağ duyuma gelen nesnelerin bir gerçekliği ifade ettiği kabul edilmelidir ki biz bundan sonra ilerleyelim. Yoksa şuna döner iş. Siz de işaret ettiniz. Eski Yunan'da sofistler denen bir zümre var. Bu sofistler tam zümre mi değil mi? Sonraki dönem alimleri bunu biraz tartışmışlar. Yani sofistik aslında her toplumda, hatta her insanda zaman zaman canlanan bir kuşku halini mi ifade ediyor? Böyle geniş anlamıyı da alabiliriz.
Hatta Gazali el-Munkız da yaşadığı tecrübeyi mesela, evet, evet. Sofistik bir tecrübe.
Sofistik
yani.
Bir tecrübe. Ama eski Yunan'da böyle bir zümre olduğu söyleniyor, anlaşılıyor çalışmalardan. Bunlar nesnelerin hakikatinin olmadığını, aslında bizim hiçbir şeyin varlığından emin olamayacağımızı iddia ediyorlar.
Hocam, bunların kastı şu mu? Şöyle bir yorum da var. Ya bunlar eşyanın kendisini reddetmiyorlardı. Zaten bu sofistler çoğusu siyasetçi ve siyasetçi yetiştiriyor. Parlamentoya üye yetiştiriyor. Ya o dönemde hani kavramları didikliyor ya Sokrat gibi filozoflar. Yani arke arayışı da var. Yani var mevcudat içinde bu kadar farklı görünüm arkasında değişmeyen temel unsur ne? İşte kavramlarda da öyle. Mesela adalet nedir diyor. Mesela adalet işte bir adama maaşını vermektir. Ya o adaletin oradaki yansıması, en temelde adalet nedir? İşte aslında sofistler eşyayı var, şu var olan haliyle değil. Yani bunun hakikati yoktur. Yani sen adaleti en soyut, en efendim yalın haliyle anlayamazsın. İddiaları buydu diye bir yorum da var. Mesela Taftazan diyor ki bunları yakmak lazım diyor. Şey için, eşyanın hakikatini anlamaları için ateşi inkar ediyorlar diye. Mesela Taftazhani'ye de böyle bir eleştiri var. Ya ateşin kendisi inkar eder mi adam?
Sadece Taftazhani demiyor ya. Daha öncesinde Maturidi söylüyor, İbn Sina söylüyor.
Bunları da bir şey yani.
Bu türlü. Şimdi sofistlerin iki dönemi var. Sofistliğin iki aşaması var. Bu Protagoras gibi daha böyle çıkış zamanlarının üstadları bize yansıyan kısmını reddetmek için söylemiyorlar bunu. Hiçbir sofist bunu yani bizim algılarımızın olmadığını söylemiyor. Bizde duyguların olmadığını söylemiyor. Söylediği şey şu, bunların tamamı izlenimlerden ibaret. Biz emin olamayız bunların hiçbirisinden diyor. Yani bana yansıyan izlenim var, doğru yani bana yani güçlü bir yumruk vurursam birisi ağrı hissediyor. Tamam yani şey değil yani. Ne bileyim hakikaten o filozofların, kelamcıların söylediği gibi bunları ateşe tutarsan yanacaklar, acı hissedecekler yani.
Adam bağırır yani.
Evet. Adam hissettiği acının bile gerçekliğinden emin olmadığını düşünüyor. Yani bu hissin, bu idrakin, dolayısıyla idrake konu olan nesnelerin gerçekliğinden emin olamayız diyor. Söylediği şey bu. Bu derin bir cümle yani, derinleştir, ileri götürüldüğü zaman. Emin olamayız diyor. Yoksa algıların bir şekilde var olduğunu reddetmiyor yani. Buradan şu tavır çıkıyor. O halde eğer nihai anlamda bir ulaşabileceğimiz hakikat yoksa uğrunda her şeyi seferber edebileceğimiz bir hakikat de yok demektir. Değil mi? Peşine düşeceğimiz. Ne yapmamız gerekir? Birbirimizi kendi izlenimlerimize, kendi duygularımıza, kendi maksatlarımıza ikna etmemiz gerekir. Yani o zaman iş
retorik oluyor.
Tabii retoriğe dönüyor. Yani bir hakikat arayışı olmaktan, felsefenin maksadı olan hakikat arayışı olmaktan çıkıyor, bir retoriğe dönüşüyor.
Her şey her şey oluyor aslında.
Evet, başlangıç birinci nesil sofistler buradan değerleri ve ahlakı iptale yönelmemişler. Yani tamam durum böyledir ama biz de işte belli gelenekler içerisinde yaşıyoruz. Bir dünya içinde doğuyoruz. O dünyanın düzenini sağlayan bir takım kabullerimiz var, adetlerimiz var, alışkanlıklarımız var. Biz bunlar içerisinde mutlu oluyoruz deyip bunlara eleştiri fiilen ahlaki değerleri yıkıcı bir noktaya vardırmamışlar. Ama sofistlerin ikinci nesli meseleyi oraya da taşıyor. Yani madem böyle bir şey yok, dolayısıyla bir ahlaki sabitlikten bahsetmenin de anlamı yok.
Tabii.
Yani sadece inançla ilgili sabiteler değil. Mesela herhangi bir ahlaki ilkenin sürekliliğinde nasıl emin olabileceğiz ki? Değil mi bu durumda yani?
Hayal etmeyi gerektirecek bir şey de olmamış olur. Hatta
evet,
daha,
evet, yani,
daha detaylı.
Daha detaylı inerseniz bütün kavramlar aslında uçuşabilir.
Tabii.
Yani buharlaşır kavramlar. Şimdi Müslümanlardan önce bu meseleyi ilk olarak biliyorsun göğüsleyenler aslında bu eleştiriyi Sokrat'tan itibaren Yunan filozofları. Tabii. Konuyla ilgili en yüksek kabule şayan olmuş görüş de Aristoteles'in metafiziğindeki cevapları. Aristoteles diyor ki bizim en temel bilgimiz ne? Bir şey ya vardır ya yoktur bilgisi. Yani bütün bilgilerimiz bu bilginin bir türevi. Şimdi biz bu bilginin diyor oluşum sürecini bilmiyoruz. Bu bilginin öncesi yok bizde. Yani daha önceden şu kavram ve önermelerimiz var da bu kavram ve önermeler üzerine bu bilgiyi inşa ediyor değiliz. O halde
tabula rasa, bir silik bir zihin, onu mu kastediyor?
Yok, şunu söylüyor. Bir şey ya vardır ya yokturdan önce elimizde bu kavram ve önermeleri inşa eden bizim farkındalığımıza açık bir şekilde oluşumunu gözlediğimiz bir bilgiler bütünü yok elimizde. Dolayısıyla biz bunun nasıl oluştuğuna dair bir takım çıkarımlar yapabiliriz ama nasıl oluştuğunu gözlemiyoruz. Kurucu unsurlarını bilmiyoruz yani. Hangi unsurlar üzerine kuruluyor? O halde oluşumunu bilmediğimiz bir bilgiyi çürütemeyiz diyor Aristoteles. Yani bunlara evveli bilgiler deniyor.
Evveliyat.
Evveliyat yani. Bunlar en temeldeki bilgiler. Bu temeldeki bilgilerin oluşum süreci gözlenemediği için bunların eleştirisi de mümkün değil. Niye mümkün değil? Şimdi şu binayı yıkacaksınız. Nasıl yıkarsınız? Binayı temellerine kadar indirmeniz lazım. Değil mi? Bina başka türlü nasıl yıkılacak yani?
Evet.
Binanın çatısını kaldırmakla binayı yıkamıyorsunuz. Binanın temellerine kadar artık onu ayakta tutan her ne varsa onu ortadan kaldırıp yok etmeniz lazım. Aynen bunun gibi bilginin de gerisinde onu temellendiren başka bir bilgi yoksa o bilgiyi ispatlamak mümkün olmadığı gibi çürütmek de mümkün değildir diyor. Doğru diyor. Bu bilgi ispatlanabilir bilgi değil.
Bilginin bilgisi yani.
Tabii. Bir şeyin var olup olmadığını, yani en temel bilgimizi ya vardır ya yoktur cümlesini ispatlayamayız diyor. Doğru bu. Yani bu niye ispatlayamayız? Çünkü ispatını mümkün kıracak unsurları yok bunun. Hı hı. Temelleri yok yani. Ama diyor Aristoteles, ispatlanamıyorsa çürütülemez de. Hı hı. Bir şey ispata konu değilse onu çürütmek için altından çekeceğiniz bir zemin de yok demektir.
İptale de konu olamaz.
İptale de konu olamaz. Aslında en meşhur cevap bu. Bu cevap önemli ölçüde yaygınlık kazanmış. İster Aristoteles metinleriyle ilişkili bir şekilde, ister ondan bağımsız bir şekilde İslam kelamcıları da aslında bu görüşü başından beri savunuyorlar. Yani kelamcılar bu savunuyu Aristoteles metinlerini okuyarak mı oluşturuyorlar, bunu tam bilemiyoruz. Çünkü çok erken dönemde var bu savunu. Aristoteles metinlerinin bu kadar tedavülde olduğunu bilmediğimiz bir dönemde var. Kelamcılar da diyorlar ki bizim müptede bilgilerimizdir bunlar. Başlangıçtaki ve doğrudan bilgilerimiz. Yani bunlar hem başlangıçta yararlılar hem de bunların oluşumu için gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız aracılık etmez. Bakın Aristoteles de aracılık eder. Kelamcılar bu konuda daha rasyonalisttir aslında. Teknik epistemoloji şeylerle, terimlerle söyleyecek olursak. Daha akılcıdırlar. Nasıl daha akılcıdırlar? Birkaç kelamcı hariç yani. Aristoteles'e göre bu bilgilerin oluşum süreci şöyle. Biz bu dünyada var olduğumuzda duyu algılarımızla nesneleri algılıyoruz. Yani görülenleri, işitilenleri, dokulanları, tadılanları algılıyoruz. Sonra bu algıladıklarımız iç duyularda, beyinde bulunan iç duyularda birleştiriliyor. Ardından bunlar belli bir yeküne ulaştığında akıl bunlardan o büyük cümleyi, yani bir şey ya vardır ya yoktur önermesini seziyor, kavruyor yani. Hatta Aristoteles bu meseleyi anlatırken savaşta dağılan bir ordu safının tekrar toparlanması örneğini verir. Hı hı. Şimdi diyelim ki saldırı oldu, bir zaafa düştü ordudaki saf, dağıldı. Sonra diyelim ki bir komutanın ya da bir askerin yeniden olayı toparladığını düşünün bir komutla. Tekrar herkes yerli yerine geliyor ya, saf tekrar oluşuyor. Aynen bunun gibi duyu algıları böyle birleştikçe, bir yekün oluşturdukça biz, yani akıl bundan böylesi bir cümleyi çıkarıyor. Kelamcılara göre durum böyle de değil. Yani bu şu demek yani. Aristoteles ve onun gibi düşünenlere göre, bizim İslam filozofları da Aristoteles'e yakın düşünürler. Bilginin kaynağı konusunda farklılaşmakla birlikte. Bir şekilde duyu algılarının aracılığı vardır. Ama bu aracılık temellendirme aracılığı değildir. Yani nasıl temellendirme aracılığı? Belirli bir duyu algısı üzerine, mesela görülenler üzerine, düşünenler üzerine inşa etmeyiz onları. Onlar bize hazırlık sağlar. O hazırlık üzerinden insan aklı, onların tabiriyle insan nefsi, o hazırlıkla açıklanması mümkün olmayan bir bilgiyi sezer. Yani ona indirgenmesi daha doğrusu mümkün olmayan bir bilgiyi sezer. Kelamcılar diyorlar ki, hayır bunların oluşum süreci böyle değil. Dediğim gibi Ebu Hasan Eşari gibi, Ebu Bekir İbn Arabi gibi, hatta Fahrettin Razi'yi de buraya dahil edebilir, istisnai kelamcı tavırlar var. Ama kelamcıların kahir ekseriyeti diyor ki, insan bu dünyada meydana geldiğinde, yaratıldığında Allah onda doğrudan bu bilgileri yaratır. Yani bir şey ya vardır ya yoktur gibi, bütün parçadan büyüktür gibi, bir şeye eşit olan şeyler birbirine eşittir gibi bilgiler böylesi müptede diyorlar, o yüzden evveli değil. Evveli başlangıçta olan demek. Müptede hem başlangıçta olan hem de doğrudan olan demek. Yani ilahi yaratmanın aracı kullanmadığı bilgiler demek. Dolayısıyla onlara göre bu bilgiler zaten olmadan insan olmuyor. Yani akıl dediğimiz şey bu bilgiler kelamcılara göre. Müptede bilgiler. Yani
4-5 maddeden oluşuyor zaten.
Evet, temel
bilgiler. Mantığın temel yasaları bunlar.
Dolayısıyla bunların eleştirilmesi mümkün değil kelamcıya göre de. Bunları biz ne ispatlayabiliriz ne de eleştirebiliriz. Bunlar kuşkunun taalluk ettiği bilgiler değiller. Yani geleneğin ana kabulüne göre. Bu kuşku bunlara taalluk etmez. Bunlardan kuşku duymak için kendini zorlasan bile kelimenin hakiki anlamıyla kuşku duyamazsın. O nedenle diyorlar bunları işte biraz işkence ederim. Onu şundan dolayı söylüyorlar. O tabii oturup işkence ederim anlamı da değil. Şunun için söylüyorlar. Cedeli Yani sırf cedel yapmak amacıyla kuşku oluşturmakla gerçekten kuşkulanmak farklı şeylerdir.
Evet. Zaten cedelci bunların çoğu. Evet. Ofislerin.
Yani diyalektik yöntemi kullanıyorlar evet. Yani. Şimdi ama sofist eleştirileri ele alma biçimi bundan ibaret değil hocam. Nasıl değil? Şimdi aslında felsefe içerisinde de, tasavvuf içerisinde de bir iddia var. Yeni Eflatuncu felsefenin temel iddialarından birisi, İslam filozofları da Farabi, İbn Sina, işte İhvan-ı Safa, Amiri gibi İslam filozofları da bu minvalde düşünürler. Aynı kapsamda değerlendirilebilirler. Onlar diyorlar ki aslında bir şey vardır cümlesi başlangıçta kesinliğinden emin olunmayan bir cümledir. Yani biz bu bir şey vardır cümlesiyle evet hayata başlarız. Sonra o birin yerine, bir şeyin yerine yani masa geçer, sandalye geçer, insan geçer, taş geçer, ağaç geçer, gök cismi yani var olduğunu idrak ettiğimiz her şey o şeyin yerine geçer. O vardırın yerine ise nesnelerin yüklemleri geçer. Yani masa kahverengidir dediğimizde masa kahverengi olarak vardır diyoruz aslında. Varlık kahverengi olarak görünüyor orada. Ne bileyim masa işte insan şöyledir dediğimizde o varlık yükleminin türevleri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz bunu genişletiyoruz ama bunun, bu cümlenin aksi alınamaz bir kesinlikle idraki İslam filozoflarına göre ancak metafiziğe geldiğimizde gerçekleşebiliyor. Hatta İbn Sina Burhan da Şifa Külliyatı'nın Burhan cildinin bir yerinde diyor ki metafiziğe varıncaya kadar fizik ve matematik bilimlerde yani zoolojide, botanikte, psikolojide, astronomide, geometride, aritmetikte, optikte, musikide aklınıza gelen bütün fizik ve matematik bilimlerde kurduğumuz bütün cümleler bir ünlem ve soru işareti barındırır. Öyle yani. Acaba de, diyordu. Tabii. Acaba şey böyle yani. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir dedi. Acaba böyle mi? Kuşkusu barındırır diyor. Ne zaman bu kuşku gider? Bir kimse fizik ve matematik varlığı kavrayıp da metafiziğe ulaştığında. Yalnız bu şöyle bir şey değil ha. Bu modern şeyle, zihinle kavranması biraz zor bir bahis. Onların metafiziğe ulaşmak dediği şey şu aslında. Yani bir kimse fizik ve matematiği öğrendiğinde vücudun fizik ve matematik seviyede kendisini gösterdiğini öğreniyor. Yani varlığın
bir yansıması, bir şeklini, bir halini görüyor.
Evet, varlığın bir mertebesini hocam. He. Mesela diyelim ki cismani varlık nedir? Bunu kavruyor. Mesela miktar olan varlık nedir?
Matematikte bunu kavruyor.
Evet, bunu kavruyor matematik bilimlerde. Şimdi bunu kavradığı zaman neyi kavraması gerekiyor bu düşünürlere göre? Bunu kavrayan insan şunu anlıyor. Aslında fizik ve matematik varlığı kavradım ama varlık kendi içinde tamamlanmadı. Yani kavrayış kendi içinde tamamlanmadı. Bu fizik ve matematik kendi içinde tamamlanan alanlar değiller. Bunlar daha üst bir, daha temelde olan bir varlıkla tamamlanabilirler.
Ondan kastı ne?
Evet, şunu kastediyor yani. Fizik vücut zaten miktar fiziğin bir hali, evet. Fiziksel nesnelerin bir hali. Bu nesneler aslında anlaşıldığı, kavrandığı zaman yani bunların varlık tarzı anlaşıldığı zaman fark ediyoruz ki ya bunların gerisinde bunları var eden başka bir ilke olmalı. Bu var eden ilke olmadığı takdirde kendisine referansla bir zorunluluk ifade etmiyor fiziksel vücut. Yine matematiksel vücut da böyle, varlık da böyle. Kendisine referansla bir zorunluluk ifade etmiyor. Zorunluluk bunlarda değil, bunların gerisinde, bunların ötesinde olan başka bir varlık seviyesindedir. Metafiziğe varmak, bunu idrak etmek demek hocam. İşte bunu idrak ettiğin zaman diyor filozof, metafiziğe varırsın, metafizikte aslında kendi kendine yeterli, bütün mevcutların kendisinden sudur ettiği, kendisinin hali olduğu, kendisi tarafından yaratılan, ne diyeceksen yani teorilere göre, bir zorunlu ilkeye varıyorsun. O zaman anlıyorsun ki vücut aynı zamanda zorunluluk demekmiş. O zaman anlıyorsun ki vücut aynı zamanda bütün mevcutların kendisiyle var olduğu şey demekmiş, ilke demekmiş. Hı hı. Bu sebeple de bu ilke bir kez kavrandığı zaman hakkında var mı yok mu kuşkusunu kaldırabilir bir ilke değil. Şimdi filozoflar ve kelamcılar böylesi bir zorunluluğu aslında istidlali bir zorunluluk gibi vaz ediyorlar. Yani kişi matematiksel ve fiziksel olan vücudu bu çatı altında bulunan disiplinleri öğrenerek kavrar. Sonra akıl bunun gerisinde bir ilke arar. Ama felsefe içerisinde bunun istidlale indirgenmeyen bir tarafı da var. İstidlale. Tasavvufta da böyle bu. Şimdi filozof diyor ki bu öğrenme dediğimiz şey diyor zihnimize böyle bir takım anlamlar almak değil. Öğrenme dediğimiz şey bir tür soyutlanmadır diyor. Çünkü metafizik aslında felsefi metafizik yani. Ruhun bedenden bağımsızlaşması üzerine kurulu. Yani ruh kendisi dış dünyada var, bir nesnenin hali olarak değil, kendisi olarak var, cevher olarak var. Ama bu bedeni yönetmekle meşgul. Yani bedeni yönetmesi ne demek? Ruh bedendeki göz vasıtasıyla dış dünyayı temaşa ediyor. Bedendeki el vasıtasıyla, ten vasıtasıyla dış dünyadaki nesnelere, kendisi dışındaki nesnelere dokunuyor. Burun vasıtasıyla kokuları, ağız vasıtasıyla tatları idrak ediyor.
Bedeni kullanıyor yani.
Tabii
i̇şte bedeni o yüzden ata benzetiyorlar ya.
Evet evet, binek ve binici gibi yani.
Evet.
Fakat bu şu demek. Beden sadece ruh ya beden aleti ruhun ama böyle basit bir alet değil. Şunu gibi bir alet. Elinde olmadığı zaman yapamıyorsun onu. Ulaşamıyorsun. Mesela göz yoksa ruh görülenlerin idrakine ulaşamıyor. Bir kimse sağırsa onun ruhunda hiçbir zaman
işitmenin hasıl edeceği bilgi hasıl olmuyor.
Hasıl olmuyor. Başka yöntemler, yolları kullanarak elde edebilir. Bak. Yani işitmeyi değil, işitmeyle elde edeceği neticeleri. Şu uzak doğuda flüt çalıp yılan oynatırlar ya, kobra oynatıyorlar. Hiç merak ettin mi o nasıl oluyor?
Nasıl oluyor?
Yılanlar duymuyor normalde.
Allah Allah.
Evet, yılanlar bizim
yılan
gibi değil ya.
Derler, evet. Nasıl oluyor hocam o iş?
Şimdi adam alıyor kobrayı. Kobra biliyorsun çok tehlikeli bir hayvan. Şakaya evet. Gelmez. Kobranın önce dişini söküyor. Zehrini alıyor. Yani tehlikesiz hale getiriyor. Sonra 5-6 ay eğitiyor onu. Eğitim nasıl oluyor? Flüt çaldığında flütün titreşimlerini idrak ediyor.
Gözle mi?
Yok. Yani
nasıl hissediyor yılan titreşimi?
Yılanda biliyorsun şeyler var söylenenlere göre. Ne bileyim ta mor ötesi ışınları algılayabilme özellikleri falan var. Titreşimleri idrak ediyor yani.
Ya bu bir bildiği
ya titreşimleri idrak etmek için kulak olması gerekmiyor canım. Telefon şimdi sesi iletiyor ya. Titreşimle iletiyor ya bunlar. Sinyalleri kullanıyor yani. O titreşimi algılıyor. Kulakla ilgili bir durum değil titreşimi algılamak yani. Sinirsel bir şey yani. O titreşimlerle eğitiliyor. Yani ama sen dışarıda baktığı zaman yılan güzelce oynuyor görüyorsun. Yani yılan çalınan flütün harmonisine uygun bir şekilde oynuyor görüyorsun. Fakat o harmoniyi titreşimler üzerinden algılıyor. Kulakla değil yani. Söylentiye göre. Ben tam bilmiyorum da. Hani açıkladıkları zaman böyle açıklıyorlar. Doğruysa yani. Yani şunun için söyledim bunu. Bazen bir şeyin neticesini başka gücü kullanarak algılayabiliriz. Ama eğer algılamak algıya konu olacak şeyin İdrak etme yolu yoksa başka ondan mahrum kalıyoruz. Mahrum kalıyoruz yani.
Bunun örneği var mı hocam?
Mesela biz göz olmadan kesinlikle renkleri algılayamıyoruz hocam. Olmuyor yani. Yani eğer bir kimse anadan doğma ama ise onda renk bilgisi olmuyor. Anadan doğma sağırsa mesela onda ses bilgisi olmuyor gerçekten. Ses bilgisi olmuyor sağırsa. Bakın. Sesle elde ettiğimiz şeylerin bir kısmını başka yolla yani aldığımız neticeyi bir başka yolla elde edebiliyor o kimse. Ama mesela biz sesle dili öğreniyoruz ya. O kimse işaretle dili öğreniyor. Yani dolayısıyla kendini ifade edebiliyor. Çünkü dil akılla ilgili bir şey, lafızla ilgili bir şey değil yani. Dolayısıyla bunları geliştirebiliyor. Fakat ses bilgisinde mahrum kalıyor. Çünkü ses bilgisini almanın başka yolu yok. Tamamıyla sağır olması halinde. Şimdi bu şeyler, kanallar, ruhun dış dünyaya açılan kanalları kuvveler. Bu kuvvelerden mahrum olduğunda ruh ya da nefs, onların tabiriyle, dış dünyadaki nesnelerin idrakinden de mahrum oluyor. Aristoteles bunu bir güçten mahrum olan o gücün insana taşıdığı varlık alanından da mahrum olur diye anlatır.
Dolayısıyla sesi algılamaması yetmiyor, sadece sesin varlığından da mahrum oluyor. Yani.
Evet, varlığından mahrum oluyor. Ha. Şimdi yani şunun için söyledim bunu. Ruhun bedeni kullanması öyle basitçe kullanma değil. Ruh aynı
çift taraflı
zamanda
bir etkileşim
tabii,
var.
Tabii ruh aynı zamanda bedenle yetkinleşiyor. Beden olmaksızın olmuyor. Şimdi bu insanın aynı zamanda ikircikli yaratılışı. Şu manada ikircikli.
Beden aşağı çekiyor, ruh yukarı çekiyor.
Şimdi evet, şimdi ruh manevi olana yükselme kapasitesine sahip ama beden fiziksel bir nesne.
Çünkü toprak aşağı evet. Çeker.
Evet, yani artık o imajların hepsini kullanabiliriz yani.
İslam felsefesinin kullandığı şeyler ya hocam, sizinkilerin.
Yok, onlar oraya girmeyelim şimdi, tamam. O başka bir yere götürür. Yani bir yandan hayatını idame ettirmek için, yani bütün o kendisini geliştirmek için bedene muhtaç.
Hocam burada hep şey de sorulur. Tamam, bir etkileşim olduğu kesin ama yönetici ruh değil mi?
Ruh.
Yani beden ruhu etkilemesi yönetiyor anlamına geliyor mu yani? Yönetir mi yani?
Şöyle, beden...
Patron kim yani?
Patron ruh olduğunu düşünüyoruz ama bedende arzularımız var ya bizim. Hı hı. İnsanın görmeyle, işitmeyle, dokunmayla ilgili çok değişik arzuları var değil mi?
İşte o arzu ruhta değil mi? Arzunun merkezi ruh değil mi yani?
Hayır. Mesela diyelim ki insanın bedeni olmasa acıkır mı?
Acıkmaz.
Acıkmaz. Mesela bedenimiz olmasa cinsel arzularımız olur mu?
Olmaz.
Olmaz.
Ama mesela...
Bedensel arzularımız var bizim. Bu bedensel arzular, ruh bu bedenle hemhal olup bedenle dış dünyayı seyrettiği için... Bedenin taleplerini yerine getiriyor ruh aynı zamanda. Yani kasları, arzu gücünün talepleri doğrultusunda harekete geçiren ruh aynı zamanda bunlara göre. Nefs yani. Hı hı. Dolayısıyla bedensel taleplerin altında ezildiği takdirde tamamen fiziksel taleplerle meşgul olan süfli bir hayat sürüyor.
İşte bunun tersi de riyazet oluyor işte. He, ruhu şimdi, güçlendiren de.
Evet. Burada diyorlar ki filozoflar, sufiler de böyle söylerler aslında. Biz ruhumuzu şayet bedensel isteklerden, yani bedenin ruhu baskı altına almasından koruyup soyutlaştırırsak, yani ondan bağımsız, o bedensel taleplerden, bedensel ilgilerden bağımsız hale getirirsek ruh dönüşür. Yani ruhun bilmesi bir bilgisayar çipine malumat yüklenmesi gibi bir şey değildir. Hmm. Ruh bir şeyi bildikçe dönüşür, başkalaşır ve bildiği şeyden, fiziksel anlamda bildiği şeyden bağımsız hale gelir.
Bunun bedenle ilişkisi çok garip değil mi hocam? Yani ruhun tabiatın, hani daha eflatuncu anlayış şunu söylemiyor mu? O zaten o bilgilerin hakikatine sahipti. Yukarıdan geliyor ya zaten.
Evet.
Südür ediyor, geliyor. O yüzden bilmek dediğin şey hatırlamaktır diyor. Bunun bedenle ilişkisi nasıl oluyor? Yani riyazet yapınca ben niye yeni şeyler öğreniyorum?
Hatırlamak daha, hatırlama teorisinde bu daha şey olabilir. Yani riyazet yaptıkça yukarıya bakıyorsun tabiri caizse. Hmm. Ulvi aleme dönüyorsun. Ulvi aleme döndükçe sende ulvi alemdeki suretler yansıyor.
Yani aslında hatırlama hızlanıyor diyorsunuz yani.
Evet, yani hatırlama teorisiyle bakacağız. Ama bizim filozoflar hatırlama teorisini kabul etmezler. He. Yok onlarda
tabii,
öyle bir
şey. O Eflatuncu bir bakış.
Evet, yani Eflatun'a nispet edilen bir görüş. Yeni Eflatuncularda bile bir hatırlama teorisi bu kadar yaygın değil yani. Yani Hellenistik dönemde de böyle yaygın değil. Bu İslam döneminde de yok hatırlama teorisi neredeyse. Hı-hı. Yani bazen bazı sufilerin Eles bezmindeki hitabı hatırlamaya dönük sözleri vardır ama bunlar mecazla meşbu, mecazla karışık sözlerdir. Dakik anlamıyla bilgi dediğimiz şeyin tamamı bizde vardır da biz onu hatırlatacak bir şeyde, ortamda ya da tecrübede bulunduğumuzda hatırlarız anlamında bir iddiaları bilmiyorum ben. Yani İslam filozoflarında zaten yok. Sufilerinki de zaman zaman bunu çağrıştıran tabirleri kullansa da dakik olarak böyle düşündükleri kanaatinde değilim tam olarak. Yani biraz böyle yorumlanması gerekiyor onların. Her halükarda riyazet yönünü manevi aleme çevirdiği için, ruhun kendi asli alemine çevirdiği için, yüce alemdeki bu dünyada meydana gelen nesnelerin suretleri var ya, onlar ruha yansıyor. Onlar ruha yansıyor. Dolayısıyla ruh riyazet yoluyla biliyor. Fakat sen olayı başka bir yere götürdün. Ben tam onu söylemiyordum.
İşte Gazali'nin aynayı cilalamak dediği.
Evet evet. Ben oraya varmak istemedim henüz. ben şuradan gidiyorum. Yani. Bu daha başka bir görüş yani. Bilme dediğimiz süreç bu filozoflara göre aynı zamanda tenden, bedenden, cismani olandan bağımsızlaşma, kurtulma süreci. Bunun ismi tecerrüt.
Oo.
Evet.
Riyazetin öbür adı işte. Hocam.
Tecerrüt. Ya tecerrüt işte...
Daha kapsamlı gerçekten.
Evet evet, daha kapsamlı. Sadece riyazete dayandırma. Adam şimdi matematikle tecerrüt ettiğini düşünüyor.
Tabii.
Fizikle tecerrüt ettiğini düşünüyor. Fizik bilimlerle. Yani aslında şöyle makul bir tarafı, anlaşılır bir tarafı var. Şimdi diyelim ki bir kimse gelse bize şu bilgisayarı tamamıyla öğretse. Diyor ki filozof, bak bilgisayarı öğrenmek ne demek, iyi düşün diyor. Sen bilgisayar anlamıyla donandın. Ne bileyim yani bilgisayarın donanımı nedir, ötekisi nedir, nasıl hafızası, kuruluyor, hafıza, RAM, öte hepsini öğrendin. Nasıl çalıştığını, kurulduğunu öğrendin. Bak diyor, artık sen bilgisayarın fiili varlığından bağımsızlaştın diyor. Yani fiilen önünde bir bilgisayar olmasından zaten görünce hayal seni kurtarıyor. Ama anlamını ve hakikatini kavradığında ruh artık bilgisayar anlamını içerecek şekilde dönüştü. Daha artık ruhun bilgisayar anlamını idrak etmesi, hatta dış dünyada meydana getirmesi için elinde başka bilgisayar, önünde bilgisayar olması gerekmiyor diyor. İçererek dönüştü onu ruh diyor. Şimdi bu dönüşmeyi hocam fizik ve matematiğin bütün alanlarına yayılarak gerçekleştiğini düşünün. Bu dönüşmenin öyle gerçekleştiğini düşünün. Yani astronomi öğreniyorsunuz, filozofa göre gök cisimlerinin cismani varlığından bağımsızlaşıyorsunuz.
İşte ben şurayı dağıtmaktan korkuyordum da, ruh, özellikle ruh onu kavruyor, öğreniyor değil de dönüşüyor diyorsunuz ya, onu evet. Ne kastediyorsunuz?
Şunu kastediyoruz.
Ne demek dönüşmesi yani?
Şöyle yani hocam, bir daha önceki programlarda geçmiştir. Bunun örnekleri var. Mesela diyelim ki bir tomurcuk çağla oluyor. Ham meyve oluyor. Sonra olgun meyve oluyor. Farkındaysanız tomurcuk çağlaya dönüşüyor. Çağlayı atıp yerine tomurcuk gelmiyor.
Tırtırın kelebeğe dönüşmesi gibi. Evet. İki ayrı isim alıyor mesela.
Evet evet. Mesela çağla ham meyve oluyor değil mi? Ham meyve, çağlayı bir tarafa atmadın. Çağla dönüşerek ham meyve oldu. Ham meyve olgunlaşıyor. Ham meyveyi koparıp attık da yerine olgun meyve çıkarmıyorsun. Olgun meyve, ham meyvenin dönüşmüş hali.
Yani o zaman ruh dediğimiz şey, biz bir ruhtan bahsettiğimizde tek böyle bir varlık halinden bahsetmiyoruz. Yani aslında çağlayla son hali arasındaki fark kadar
fark var.
Ruhlar arasında fark var.
Tabii ruhun başlangıcıyla yetkinliği arasında daha fazla fark var. Çağlayla olgun meyve, meyve sonuçta. Birisine insan ilahi, diğerine insan hayvan diyorlar.
Evet.
Evet yani insan
en
hayvan.
En altı işte.
Tabii insan hayvan deyince de hayvan seviyesinde insan demek istemiyorlar. Canlılıkta kalmış insan.
Evet.
Yani hakaret değil o. Hayvan orada canlı demek. Canlılıkta kalmış. Canlılıktan öte geçememiş. Dolayısıyla da bu dönüşüm süreci, yani ruhun içererek aşması. Yani ruh kendisi olarak kalıyor. Ama içererek öğrendiği şeyi içererek aşıyor. Yetkinleşiyor. Öyle bir seviyeye varıyor ki ilahi bir vücuda kavuşuyor. Yani tamamen ruhanileşiyor. Tamamen. Burada bu dünyada mutlak ruhanilik olacak mı? Bu biraz tartışmalıdır. Yani evet. Mutlak anlamda böyle bir ruha. Ama Seyyid Şerif gibi bazı düşünürler bunu kabul ettiler. Özellikle tasavvuf geleneğine mensup olan düşünürler bunu kabul ediyorlar. Bunun anlamı şu. Konumuzla ilgili ilgisi itibariyle söylediğimizde anlamı şu. Diyor ki filozof ve sufi, varlık hakkında hiçbir kuşkunun kabul etmeyeceği bir hakkal yakin işte burada ortaya çıkar diyor.
İşte vahiy de böyle açıklıyorlar.
Vahiy zaten böyle.
Yani artık o ruhun o şeylere, ilahi mesajlara aşina, aşık, açık hale gelmesi. Tabii, tabii. Onu yansıtacak.
Evet.
Ayna teorisini çok, üstadımız çok kullanır.
Gazali'nin meşhur, evet, ayna şey. O eskiden beri sufilerin, filozofların
kullandığı şey, evet.
Onu niye kullandıklarını biliyor musun Muhammed Hocam? Yani aynayı cilalamak tabirini niye kullanıyorlar?
Niye?
Eskiden aynalar şimdiki gibi yapılmıyor. Ha. Mat bir metal cilalanarak parlatılıyor. Zımparalanarak, yani cilalanarak dediğim, zımparalanarak parlatılıyor ve ayna ortaya çıkıyor. Şimdi ruh temsil çok güzel hasta yani.
Tabii canım.
Ruh başlangıçta mat bir akıl, tabiri caizse.
Sadece canlılık veren bir şey.
Evet, yani canlılığın kökeninde olan ve akletmeye elverişli bir şey. Hmm. Şimdi sen ona bilgi verdikçe onu zımparalıyorsun, tabiri caizse. Hmm. Parlatıyorsun yani. Eşyanın idraki gerçekleştikçe parlatılıyor. Alan genişledikçe, idrak ettiğin edilenlerin alanı genişledikçe bunun parlaklığı artıyor. Şimdi riyazete gelelim. Hmm. Şimdi riyazet ehli diyorlar ki, aslında diyorlar, bu aynanın parlaması için sizin söylediğiniz gibi cismani olana yoğunlaşmayı gerektiren pratikler değil, tam tersine ona sırt dönüp sadece bunun üzerine yoğunlaşmayı gerektiren pratiklere ihtiyacımız var. Kasıtları da şu. Şimdi sen istiyorsun ki bu ayna yukarıdan gelen feyzi göstersin. Hı hı. Ama ne yapıyorsun? Habire bitkiyi çalışıyorsun, hayvanı çalışıyorsun, insanı çalışıyorsun, gök cismini çalışıyorsun, atmosfer vakasını çalışıyorsun, değil mi? Sayıları çalışıyorsun.
İstidlal yöntemini.
İstidlal aslında. Yöntemi, ha. Evet. Ya diyorlar ki himmetini burada dağıtıyorsun. Ha. Öyle bir şey yapmalıyız ki bu ayna yukarı, ilgi aşağı dağılmadan yukarı bakarak parlatılsın. Hı. O nedenle adam terk pratikleri yapıyor. Bak hocam, çok dikkat edin buna. Hı. Aslında onlar olumlayıcı pratikler değil çoğu zaman. Terk pratikleri.
Özellikle yani, mi bilgiyle ilişkisini kesiyor?
Özellikle bilinen fiziksel nesnelerle ilişkisini kesiyor. Bilgiyle değil de. Çünkü bilgi, fiziksel nesnelerin bilgisi metafizik ilkelerde bulunuyor aslında.
Yönlü, ama ona sonradan elde edecek, onu sonradan kavrayacak.
Fizik ya. Burayla ilişkisini kesiyor. Aç kalıyor mesela. Hı. Aç kalmak ne demek? Bedensel meşguliyetleri olabildiğince sınırlamak demek. Cinsel perhiz yapıyor. Bu ne demek? Bedenin o alanla ilgili meşguliyetlerini kesmek demek.
Konuşma perhizi de sayıyorlar mesela.
Tabii tabii, konuşma zaten şeyi var ya.
Uzletin içinde.
Evet, konuşma var. Orucu var. Susma üzerine kurulu. Yani. Samt ehli olmak yani. Hı-hı. Onu kesiyor. Dolayısıyla ruh kendi haline kalıyor. Kesebildiği ölçüde. Kendi haline kalınca bu ruh zaten manevi bir şey. Yukarıdan gelen feyze mazhar oluyor. Hı-hı. Onları söyledi. Ama ister riyazet yöntemini dikkate alarak konuşalım. İster istidlal yöntemini dikkate alarak konuşalım. Her halükarda sofist eleştirilerin aşılması ruhun bu matlığını bir tarafa bırakıp dönüşerek metafizik kişiliğini açığa çıkararak, tabiri caizse geliştirerek varoluşun üst mertebelerini idrak etmek suretiyle aksi alınamayacak bir varlık idrakine ulaşmasıyla gerçekleşir.
Hmm. Bilginin de bilgisine, en tabii, temel kaynağına. Tabii.
En temel kaynağına varmakla gerçek. Sofist eleştirilerin hakiki anlamda aşıldığı nokta burası. Hmm. Bu aslında bir tür tecerrüt teorisi, soyutlanma teorisi yani. Hmm. Bu soyutlanma teorisine, teorisi, hocam bu çok kritik bir teoridir. Bundan dolayı filozoflar, mesela kelamcıları ehli tahkik kabul etmekten uzak durdular. Bak sufilere sempatiyle, tabii daha yakınlar, sempatiyle daha bakıyorlar. Evet. Sebebi bu teori aslında. Evet. Çünkü kelam böyle bir teori içermiyor orijinal halinde. Hmm. Tabii ki müteahhir dönem kelamında meseleye böyle bakan düşünürler çıktı, işte en meşhuru. İşte sonraki dönemin en meşhur otoritesi aynı zamanda Seyyid Şerif Cürcani. Böyle adamlar çıktı ama kelamın orijinal hali bu değil. Orijinal hali bu olmadığı için filozoflar kelamda kişiyi gerçek anlamda metafizikçi yapacak bir bakış açısı olmadığını iddia ettiler.
Evet. Yani Cürcani de biraz vahdet-i vücudu meşru kabul ettiği için belki de.
Cürcani felsefi nefs teorisini benimsiyor. Cürcani aynı zamanda tabii dini şey olarak da böyle bir adam. Cürcani hem Seyit hem Şerif. Hı hı. Hazreti Peygamber'in soyundan aynı zamanda. Evet. Kendisi Alaaddin Attar'ın müridi. Hı Sufi bir tarafı göre. Da var. Evet. Sufi yani kendisi aynı zamanda. Vahdet-i vücudu savunan risaleler yazmış. Meşru tevhid yorumu olduğunu söyleyen risaleler yazmış. Tecrid haşiyesi aynı zamanda vahdet-i vücudu benimsediğini ifade eden pasajlarla, bölümlerle dolu. Hı hı. Dolayısıyla Cürcani yani o müteahhir dönemde özellikle Osmanlı ulemasının tasavvufu kabul eden tasavvufi yaşantıyı ve vahdet-i vücut teorisini dini anlayışın üst ve dini yaşantının en ince uslubu gören hı hı. alim tipinin en yüksek temsilcisi.
Cürcani.
Evet. Böyle olduğu için de müteahhir dönemde yani Gazali ve Razi sonrası dönemde biz kelam içerisinde de bu şahıslara rastlıyoruz ama kelamın orijinal hali böyle bir tecerrüt fikrini içermiyor. Evet. Kelam Platon'a nispetle Aristotelesçi çizgiye daha çok benzer.
Aynen.
Evet yani. Kelamcılar bu türlü şeylere sıcak bakmıyorlar. Hazreti Peygamber'den sonra bilimler kuruldu ve biz onlar üzerine ilerleriz diyorlar yani.
Evet. Bu daha resmi bir çizgiyi temsil ediyor.
Yani bilimlerle Peygamber Aleyhisselam'ın yaşatılacağını düşünüyorlar. Hı. Yani fıkıh geleneği var, kelam geleneği var, hadis var, ne bileyim değişik disiplinler var.
Ama daha önce bir programda şey demiştiniz hocam. Hani hakkal yakın derecesine bir insan bu bilimlerle kemale erdiğinde de ulaşabilir demiştiniz hatta.
Ya ben öyle düşünüyorum.
Ömer Nesefi ile ilgili söylendi.
Evet evet ben
siz
öyle,
de öyle düşünüyorum.
Ben öyle düşünüyorum. Tabii
riyazete
tabii.
Filan.
Yok yani riyazete
felsefe yapmaya gerek yok. Güzel yok, bir manada... hadisçi olursan yeterli yani.
Yok şu manada sevgili hocam felsefe yapmaya gerek yok tabirini çıkarıp başımıza iş açmıyor. Hayır ya.
Hocam geçen hafta bir daha önceki programlardan bir kesit paylaşıldı. Felsefe evet. yapmadan fıkıh hadis de anlaşılmaz diye sizin.
Felsefe bilmeden.
Bilmeden. He.
Bilmeden evet. Müteahhir dönemde fıkıh ve kitap, fıkıh ve hadis kitapları da tam anlaşılmaz diye. Hadis şerhlerini falan anlayamayız gerçekten. Hı. Şu felsefe yapmayı mistifiye etmeye gerek yok. Felsefe nazariyat demek. Tabii. Yani muhaddislerin de nazariyatı var. Onlar da Allah hakkında, ahiret hakkında yani en temel sorularımız var. Bunlar da bu soruları konuşuyorlar. Ve bu sorular üzerinden ilerliyorlar. Çalışmalarını devam ettiriyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bu ilimlerden herhangi birinde muhakkik olmak hocam, insanın en asli sorularıyla
muhatap olmak demek.
Tabii. Ve bu sorulardan evet. bigana kalan bir adam teknik olarak tahkik ehli olabilir. Ama bizim konuştuğumuz anlamda tahkik ehli olamaz. Şimdi evet. sen Buhari'nin hani soruları çok temele indirelim. Nereden geliyoruz mesela? Varlığın başlangıcı ne? Nasıl? Bu alemin anlamı ne? Nerede bulunuyoruz? İnsanın bu alemdeki yeri ne? Ölüm ötesi sonrası hayat ne olacak sorularına Buhari'nin bir tefekkürü cevabı olmadığını söyleyebilir misin?
Olmayabilir hocam. O konuyla ilgili hadis varsa Buhari dediniz diye.
Evet.
Hadis varsa o hadis onun tefekkürüdür. Yoksa yoktur. Ya hocam, ilk dönem hadisçiler hep böyle değil mi?
Yok hocam sen Buhari'yi çok küçülttün ya.
Estağfurullah haşa. Haşa
evet,
hocam.
İstiğfar et hocam. Bence yani.
Yok yok hayır. Hadisçi biraz böyle bir karakter.
Yok. Değil.
Yani Buhari varlık üzerine tefekkür edip bir şeyler hocam, konuşmuş.
Hayır hocam sen sıradan bir hadis uzmanından bahsediyorsun. Buhari dediğin zat imam ya.
Tamam ama var mıdır bunun varlık tefekkürü yani?
Olmaz olur mu ya?
Nerede hani?
Adam innimel amalü bin niyatla başlıyor bu kitaba. İnsanın alemdeki yerine ilişkin sor. Bu zat Hazreti Peygamber bir kitap olarak yazılsaydı nasıl yazılırdı onu yazıyor ya. Nasıl böyle ama tefekkür bu, olmaz?
Ama bu bir tefekkür değil ki hocam. Bu hadisleri toplamış yani.
Hadisleri toplama
yani
değil
şu
ki.
Şu konudaki mahareti tartışılmaz yani. Sahih hadisleri
yok,
arayıp
yok,
bulma.
Yok. Buhari'nin hadis kitabı bir hadis kitabı değildir ya.
Tamam fıkıh normalde.
Yok şöyle ya, bu fıkıh da değil hocam. Bu yanlış ifade ediyoruz. Herkes böyle söylüyor. Buhari'nin hadis kitabı bir Müslüman nedir? Nasıl olmalıdır sorusuna verilen cevap. Bunun için itikadı da var. Bunun içinde ameli de var. Bu basit bir fıkıh kitabı değil. Yani eğer fıkıh kelamın dışında uygulamayla ilgili bir kitap olarak alırsan. Hocam bak istersen Buhari'nin başlıklarına. Başlıklarına bak içine
okumana göre. Fıkıh Buhari fitaracı mı?
Ya fıkıh Buhari diyorlar da fıkıh orada fıkıh ekberi de içeriyor. Yani sadece yani nasıl davranacağızla ilgili bir şey değil. Nasıl ama düşüneceğiz hocam, de ilgili bir soru.
Ben bunu anladım da Buhari ne yapıyor ki burada? Buhari sadece sahih hadisleri toplama amacıyla.
Buhari Allah'ın hakikati insana peygamber eliyle verdiğini düşünüyor. Yaptığı şey
tamam,
çok.
Yok,
dolayısıyla de oturuyor. Hazreti Peygamber'in inanç ve davranış bütünlüğünü nasıl oluştururuz, bunun üzerine kafa yoruyor. Bütün ömrünü buna feda ediyor ve oturuyor. Bütün bu topladığı veriler üzerinden bir inanç ve davranışlar manzumesi geliştiriyor.
Ama amacı o değil. Amacı sadece en sahihlerini senet olarak hep peygamberden
sadır olduğu. Amacı bu hocam. Hadisin iddiası bu. Hadis bir tedeyyün teklifidir. Buhari elendi tarihte. Bak biz Buhari'yi çok eksiltilmiş olarak düşünüyoruz. İmam-ı Azam karşısında yenildi Buhari.
Yani işte ben de biraz aslında İmam-ı Azam perspektifiyle bunları söyledim. Yoksa haşa Buhari'ye şey değil de yani.
İmam-ı Azam perspektifiyle de söylesek hocam, Buhari yenildiği haliyle Buhari değil. Açık söylemek için. Şimdi yenildi. Biz hadisleri sadece bir takım tefekkürümüzde malzeme olarak kullanıyoruz. Hadisler bizim yani bütün hayatımızı Buhari'nin söylediği, teklif ettiği anlamda inşa eden kaynak vazifesi görmüyor bizde. Dikkat ediyorsan biz hadisi fıkıh var aslında itibariyle, pratik hayatı inşa tabii, eden fıkıh, kelam var.
Diğer tarafta tabii, kelam var.
Akaidi inşa eden hadisler kabul edilmiş, dakikleştirilmiş fıkıh ve kelam içerisinde derinleştirme, tefekkür etme, Allah Resulü'nün bereketinden istifade etme işlevi görüyor bizim için. Hı hı. Bak şimdi bizim 13. yüzyıldan sonra böyledir. Daha da erken dönemden itibaren böyledir. Ama Buhari için o böyle değildi.
Hocam topa bitiyor vakit de.
Tamam.
Şeyden geldik yani Buhari'ye. Yani bu ilimlerin tahsiliyle de hakkal yakine ulaşacağını bir programda konuşmuştuk. Siz de zaten ben de öyle
hocam,
düşünüyorum.
Hocam ben öyle demiştiniz. Düşünüyorum. Ben bunlardan herhangi bir... Ben bunun Allah Resulü'nün bereketi olduğu kanaatindeyim. Ben bu konuda İslam ulemasını doğru düşündüğü kanaatindeyim.
Sallallahu aleyhi ve sellem.
Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, yani ona ittiba etmenin bir bereketi vardır. Evet. Bunun değişik seviyeleri vardır ama.
Hatta biz bir programda normal bir sıradan insan için bile
tabii, ona değişik seviyeleri vardır. İnsanı... Ha, yani şöyle, bunun bir filozofta açığa çıkışı farklıdır. Bir sufide, muhakkik sufide açığa çıkışı farklıdır. Yani bir üveysi meşrep bir velide açığa çıkışı. Değişik olabilir. Hı-hı. Ama hı-hı, kim ki sahih bir akideyle Allah Resulüne ittiba ederse o ittibada mertebe kat eder. Ta ki tahkik ehli olabilir. Ama bu zor bir iştir. Hani böyle yani yok iki tane rüya gördüm, yok iki tane kitap, öyle bir şey değil bu iş yani. Büyük bir iş yani. O çok az insana nasip olan büyük bir payedir ama bu payenin yani bunun değişik alanlarda gerçekleşebileceğine dair benim en azından hüsnü zannım var hocam.
Eyvallah. Hocam Allah razı olsun. Sizin hüsnü zannınız bizim zannı galibimizdir.
Estağfurullah.
Allah razı olsun. Evet, bir düşünmeye değerin daha sonuna geldik. Selametle kalın.